Ayrım 14, Ölüme Eş, Bernhard Achinger, sayfa 172, 30. Bölüm. Bloom etrafına bakınıyor. 2 saatten uzun süredir katedralin önündeki meydanda bir bankta oturmuş bekliyor. Sabahın erken saatleri, gece boyunca araba kullandı. Trieste'den Innsbruck'a 4 saat 24 dakika. Çocuklarına, ailesine gitmek istiyordu. Yonig'e sonsuza dek veda etmek, ondan ve ondan geriye kalandan kurtulmak. Henüz kimse torbayı görmedi, şu ana dek gören olmadı. Süpermarketten alınmış bir naylon torba, oraya ait olmayan, göze batan bir torba. Katedralin kapısından indirilmek için haykıran, Bloom 2 saat önce onu oraya astı ve banka oturdu. Hala bekliyor, bir şeyler olmasını, birinin gelip onu bulmasını. Bloom, daha dün deniz kenarındaydı, hava güneşliydi. Muhteşemdi, kendini akıntıya bıraktı. Tüm gün sudaydı, bitkin ve mutlu. Ne yapmışsa iyi yapmıştı. Yonig ölmüştü, yanmış halde duruyordu önünde. Giysisi, teni, saçları, kafa derisi. Bloom hayatı boyunca cenaze hazırlık odasındaki masada yangın kurbanlarıyla çok az karşılaşmıştı. Aşağıya indi ve gözlerini ona dikti. Ateşin sadece 2 dakika içinde rahibi getirdiği hale hayran kaldı. Yüzüne, ellerine, vücudunun ateşe maruz kalmış olan her yerine hayran hayran baktı. Nasıl da acımadan lime lime etmiş, parçalamıştı onu. Yonig, kellesini Bloom'un uçurduğu ölü bir rahip. Her şey kolay oldu, her şey tıkırında gitti. Kovayı masanın altına koydu ve peş peşe darbeleri indirdi. Bir baltayla rahibin başı aşağıya düşene dek kanı kovaya akıttı, her şey yolundaydı, yaptığı her şey doğruydu. Cesedi ortadan kaldırmak, etrafı temizlemek, kanı silmek zorundaydı. Bu sadece kabinde çıkan küçük bir yangın, yemek kabininde bir kaza, unutulmuş bir mumdu. Tavandaki iz, kömürleşmiş masa. Bloom silerek, kazıyarak temizledi. Neredeyse hiçbir şey olmamış gibi ortalığı pırıl pırıl yaptı. Yonig'in başını bir naylon torbaya tıktı, vücudunu köpek balıklarına attı. Mark ona köpek balıklarından söz etmişti. Gerçekten var olduklarını söylemişti. Trieste kıyılarında yük gemilerine eşlik ederek açık denizden karaya geldiklerini, tatilcileri tehdit eden köpek balıkları, parmaklıklarla plajlardan uzak tutulan köpek balıkları. Orada Bloom'un tekneyi götürdüğü yerde yüzüyorlar, hemen altında, denizin derinliklerinde, 24 metre aşağıda. Yonig'in vücudu için iyi bir yer, başı için değil. Bloom'un istediği onun öylece ortadan kaybolması ve her şeyin unutulup gitmesi değil. Bu adamın bir şeyler yaptığı bilinmeli, ölmesini gerektirecek bir şeyler. Ortalığı birbirine katmak, fareleri deliklerinden çıkarmak, onları ürkütmek, yüreklerine korku salmak istiyor Bloom. Elbet bir şey olacak, bir sonraki hamlesine karar vermesini sağlayacak herhangi bir şey. Yonig öldü, konuşmaktansa sessiz kalmayı tercih etti. Yaptığının günah olduğunu itiraf etmektense, Bloom Yonig'in olanlarda parmağı olduğu ve Mark'ın ölümünden haberdar olduğu dışında hiçbir şey öğrenemedi. Hatta ölümünü alay konusu yaptı. İnsan her kaybın üstesinden gelebilir. Yeniden önünüze bakmalı. Hayatın size sunduklarını tevekkülle karşılamalısınız. Bloom hala onu duyuyor ve çakmağın çıkardığı sesi. Daha 12 saat önce denizdeydi. Şimdi gözlerini dikmiş torbaya bakıyor. Bir ağacın altında oturuyor. Yonig'in başından 50 metre uzakta. İlk bakışta görülmüyor Bloom. O huzur dolu tabloya uyum sağlıyor. Katedral, meydan, çeşmeler, sabah saatlerinde kitap okuyan bir kadın, birinin o lanet olası başı torbadan çıkarmasını bekleyen bir kadın. 31. Bölüm. 84 yaşında kendini asmış bir adam, Reza ve Bloom boynundaki ipi keserek çatıdan indirdiler onu. Aşağıda, soğuk odada şimdi. Nela resim yapıyor, Uma ishal oldu, her şey her zamanki kadar sıradan. Massimo defalarca aradı, Eylül'ün ortası. Sarhoş gençler Herbert Yonig'in başını buldular. Gazeteler onunla ilgili haberlerle dolu. Gençler başta onun bir top olduğunu sandılar. Bloom onları, onların o yuvarlak şeyi torbadan çıkarıp atışını, papazın başını tekmeleyişini seyretti. Sonra birden donup kalmalarını, içlerinden birinin kustuğunu gördü Bloom. Şimdi gazetede okuyor. Papaz Herbert Yonick hunharca öldürüldü, başı kesildi. İnsanlar hiçbir şey anlamadı. Bloom çocuklarla kahvaltı masasında oturuyor. Gazetede polis kordonu altına alınmış Don Platz'ın bir fotoğrafı. Düne dair hatıralar. Elinde kendi yaptığı, reçeli sürdüğü bir dilim tereyağlı ekmek. Üstlerini çıkaran ve evin içinde çırılçıplak koşturan Uma ve Nela. Soyun anne, lütfen soyun haydi. Bloom ağzındaki lokmayı çiğniyor, kızları seyrediyor. Nasıl da dertsiz, tasasızlar. Babalarını düşünmedikleri, hiçbir şey olmamış gibi yaptıkları o anlar. Mark'ı kaybettiler, bu onların gerçeği. Piskopos adayının başı sadece bir gazete haberi, fazlası değil. Küçük eyalet başkentini sarsan bir cinayet, insanları kızdıran bir konu, başını kaybeden bir rahip. Bloom gülümsüyor ve kendine bir dilim reçelli ekmek daha hazırlıyor. Şimdi ne olacak bilmiyor. Yonig'in başı muhtemelen tahnit edilecek ya da dondurulacak, onu adli tıptaki depoya koyacak ve umutsuzca vücudunu arayacaklar. Kilise cemaati ille de bir cenaze töreni isteyecek ama Yonig'in başı buzdolabında kalacak aylarca, yıllarca. Vücudu bulunamayacağı için, köpek balıkları onu yediği için, hiç iz kalmadı ondan geriye. Bodrum'a, Bloom'a dair bir ipucu yok. Kimse Dunya'ya inanmadı. Onun öyküsü polisler için uydurmaydı. Yonig'in çevresinde hiçbir şey bulamayacaklar. Gerçi arkadaşları ve tanıdıkları araştırılacak ama içlerinden hiçbiri suçlu olmayacak. Ölümüyle hiç ilgileri olmadığı için gerçek katil gizli kalacak. Bloom oturduğu yere mıhlanmış gibi çocukları seyrediyor. Biraz daha kalacak, sonra çocukları Carl'a emanet edecek ve Reza ile birlikte kendini asmış adamla ilgilenecek. Sabahları soğuk odada çalışırken ne dert kalıyor ne tasa, derdi hep Hagen. Hagen ve Hertha. Schönborn, Yonick, dört ceset. Bloom derin derin nefes alıp veriyor. Vicdanı rahat, geçmişe dönebilse yine yapardı her şeyi. Massimo ile olanları da. Geçti gitti, ona ihtiyacı olduğunda oradaydı. Bunun için utanmıyor kendinden. Yine de düşünüyor telefonu açıp açmamayı. Ekranda onun adı 5. kez arıyor. Bir an duraksıyor Bloom. Derken sesini duyuyor kulağında. Neredeydin?
Deniz kenarında.
Neden?
Massimo, lütfen yapma şunu.
Ne yapıyorum ki ben?
Lütfen.
Seni özlüyorum.
Senin buna ayıracak hiç mi vaktin yok şu an? Görünen o ki sizin orada kıyamet kopuyor.
Doğru.
Neler oluyor?
Bilmiyorum Bloom ama oldukça tuhaf. Her şey çok bulanık, çok esrarengiz.
Başını kesmişler değil mi?
Öyle görünüyor.
Kim böyle bir şey yapar ki?
Keşke bilseydim.
Tanrı aşkına, kim bir rahibi öldürür ki?
Bunu ortaya çıkaracağım.
Mutlaka yapmasayım o.
Tüm gün burada yapmam gereken işler var ama sonra sana gelebilirim.
Neredesin?
Rahibin evinde.
Daha ne kadar kalacaksın orada?
Uzun süre.
Yanına geliyorum.
Olmaz Bloom, çalışmak zorundayım.
Kısacık bir an, seni hissetmek, sadece bir dakika.
Hayır.
Lütfen.
Don Plus 5 numara gelince ara beni.
Sensiz ne yapardım ben?
32. bölüm. Yonig'in evindeler. Massimo Bloom'u başından sağmıyor. Bloom neler olduğunu, burada gerçeği ele verecek bir şeyler olup olmadığını bilmek istiyor. Dunya ile ilgili bir şeyler. Massimo'ya onu özlediğini, ona ihtiyacı olduğunu söyledi. Hemen arabaya atladı. Massimo kollarını aldı kısacık. Yonig'in evinde. Beyazlar içindeki olay yeri inceleme polislerinin arasında usulca yürüyor Bloom. Memurların çoğu onu bahçede birlikte mangal yaptıkları günlerden tanıyor. Massimo ile konuşmak zorunda olduğunu söyledi ve hiçbir engelle karşılaşmadan kapıdan içeri girdi. Olay yerinde delillerin kaybolmaması için yapmaması gerekenleri zaten biliyor. Öyle çok ceset alıp götürdü ki adli tıbba. Beyaz giysili adamlar izleri korumaya alıyorlar. Parmak izleri, DNA örnekleri alınıyor. Ama ne aradıklarını bilmiyorlar. Massimo'nun yüzünden anlaşılıyor bu.
her şey bir muamma. Cinayet kurbanı bir rahip, hiç düşmanı olmayan bir adam, kendini Tanrı'ya hizmet etmeye adamış biri, iyi şeyler yapmış biri. Kim ona zarar vermek isteyebilir? Onu yakmak ve başını kesmek için kimin ne gibi bir nedeni olabilir ki? Başını bir abide gibi katedralin kapısına asmak için, tek yapabildikleri olası delilleri korumaya almak, arkadaşları ve tanıdıklarıyla konuşmak, hayatını araştırmak, aykırı alışılmışın dışında bir şeyler aramak. Her şeyden bir haber evin içinde dolaşıp duruyorlar. Yanaklarından, bir sağdan bir soldan öpüyor onu Massimo. Gel aşağıdaki şarap evine gidip oturalım biraz diyor Massimo. Lütfen birazcık kalmama izin ver diyor Bloom. Bloom onu ikna etmeyi başarıyor. Massimo kalmasına izin veriyor. Birazcık. Mark yüzünden diyor Bloom. Onu yaptığı işi hatırlamak istiyor. Gözlerinin önüne geliyor Mark. Normalde şimdi orada olacaktı. Bir şeyleri poşetleyecek, parmak izlerini alacaktı. Dün günün erken saatlerinde Yonig'i bulduklarından beri bir sonraki emre kadar görevinin başında olacaktı Mark, tıpkı Maximo gibi. Şu anda herkes bu vakayla ilgileniyor. Kilise, siyasiler, dindarlar, hepsi olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını istiyor. Bloom onların dehşete kapıldıklarını, bir canavardan korktuklarını işitiyor. Yonig ölüm cezasına çarptırıldı ve karar infaz edildi. Herkes onun yargıcını arıyor. Herkes Bloom'u arıyor. Dikkat çekmeden bir köşede rahibin çalışma masasının kenarında oturuyor Bloom. Burada işimiz bitti diyor Massimo. Bunun üzerine Bloom sandalyeye geçiyor, gözleri odada dolaşıyor, rahibin görmüş olduğu her şeyi görüyor. Herbert Yonig bir daha asla burada oturmayacak, bir daha asla raftan bir kitap almayacak, bir daha asla dua etmeyecek, bir daha asla tecavüz etmeyecek. Bloom sayesinde halinden memnun oturuyor orada ve etrafı seyrediyor. Massimo'dan yardım istememekle doğru olanı yaptı. Ona nasıl yardım edebilirdi ki? İnandığı her şeyi unutmak zorunda kalırdı Bloom için yalan söylemek, bir cinayetin üzerine örtmek zorunda kalırdı. Bloom bunu ona yapamaz, yapmak da istemiyor. Bu kendi davası, Massimo'nun değil. Bunu kendi başlattı, kendi sona erdirecek. 10 dakika boyunca orada oturuyor. Sonra Massimo ondan gitmesini rica ediyor. Aşağıya kadar eşlik ediyor ona, binanın ana girişinde sarılıyor ve öpüyor. Sabırsız, şehvetli, Bloom'u istiyor. Dudakları ansızın yapışıyor dudaklarına. Dili ağzının içinde, birdenbire vücudunu vücuduna iyice dayayarak. Bloom buna ses çıkarmıyor ama hiçbir şey hissetmiyor. Massimo'yu reddetmek ne kadar da zor. Bunu yapamayacağını, anlaması gerektiğini söylemek. Sadece Mark'ı düşündüğünü ve Yonig'i. Mark'ı ondan alan, onu, şefkatini, sevgisini bedeninden koparıp alan o adamları. Sadece onları düşünüyor. Onları aramaktan vazgeçmeyecek. Diğerlerini de bulacak. Palyaçoyu, aşçıyı, avcıyı. 33. Bölüm. Koluna yapışıverdi. Bloom, Massimo ile vedalaştıktan sonra biraz daha kalmak, şarap evinde biraz daha oturup bir şeyler içmek, olup bitenleri düşünmek istemişti. O öpücüğü rahibin evinde gördüklerini, Massimo'ya sarılmış, sonra şarap evine gitmiş ve bir kadeh beyaz şarap istemişti. Bir sonraki cesetten, bir sonraki teslimattan önce bir kadeh, işini kolaylaştıracak bir kadeh. Daha şaraptan bir yudum almıştı ki Schönborn birdenbire yanında belirdi ve onu yakalayıverdi. Kalın parmaklarıyla kolunu kavradı ve son derece ciddi olduğunu söyleyen parmaklarıyla. ''Oğluma ne yaptınız?''
''Efendim?''
''Oğlum ortalarda yok, günlerdir ona ulaşamıyorum. Burada neler olup bittiğini bilmek istiyorum.''
''Bir kez daha bana dokunacak olursanız bağırırım.''
''Oğlumun nerede olduğunu bilmek istiyorum.''
''Oğlunuzu tanımıyorum.''
''Şimdi bana bildiklerinizi söylemezseniz buna çok pişman olacaksınız.''
''Beni tehdit mi ediyorsunuz?''
''Evet.''
''Çünkü korkuyorsunuz, bu iyi.''
''Komik olmayın, neden korkayım ki, buradayım. Çünkü ters giden bir şeyler olduğunu biliyorum. Edwin'in tek kelime etmeden ortadan kaybolması olağan dışı. Ve siz onu sordunuz, rahibi de sordunuz. Bu tesadüf olamaz.''
Rahibi konumuza dahil eden sizdiniz, ben değil.
Ve şimdi ölü.
Yani korkuyorsunuz değil mi?
Kesin şunu artık. Öğle yemeğinde gelip beni taciz ettiniz. Bir sürü ithamda bulundunuz. Sizde ters bir şeyler var.
Öyle diyorsanız öyledir.
Kim olduğunuzu biliyorum.
Sizin adınıza sevindim.
Cenaze işleri yapıyorsunuz.
Bravo, iyi araştırmışsınız. Bloom Cenaze İşleri babadan kalma bir şirket. Dilerseniz bize bir ödeme yapıp cenazenizi önceden detaylı olarak planlayabilirsiniz. Her şeyle seve seve bizzat ilgilenirim.
Şimdi bana benden ne istediğinizi söyleyeceksiniz. Oğlum hakkında ne bildiğinizi, onun nerede olduğunu, neden eski defterleri karıştırdığınızı.
O kadar eski değil. Ayrıca görünen o ki hala o batağın içindesiniz.
Dua edin de oğlumun başına bir şey gelmemiş olsun.
Duanın faydası olmuyor, inanın bana.
Eğer ortadan kayboluşuyla herhangi bir ilginiz varsa sizi mahvederim.
Beni de mi bir kafese kapatırsınız?
O sırıtış yüzünüzden silinecek.
Bu kadar kolay olabileceğini düşünmemiştim.
Bundan böyle gözüm hep üzerinizde olacak.
Baba ve oğul, avcı ve fotoğrafçı ve kasabanın papazı, ne üçlü ama, geriye aşçı ve palyaço kalıyor.
Daha önce de söyledim, neden söz ettiğiniz konusunda hiçbir fikrim yok. Ama size yemin ederim ki ortaya çıkaracağım.
Umarım.
Tekrar görüşeceğiz.
Arkasını dönüp gitti. Oysa daha söyleyecekleri bitmemişti Bloom'un. Yutuverdi sözlerini. Kulaklarından gitmedi adamın söyledikleri. Kim olduğunu biliyordu. Bloom'u araştırma zahmetine girmişti. Bloom, Johannes Schönborn'un avcı olduğuna inanmak istiyordu. Bu kadar kolay olmalıydı, böylesine akla yakın. Baba ve oğul. Onunla konuşurken daha şimdiden masasının üzerinde görüyordu onu. Hayalinde bacaklarını ve kollarını kesiyor, bedenini ufak parçalara ayırıyordu. Bir an için adamın suçlu olduğuna inandı. Ama onun bunlarla hiç ilgisi yoktu, Bloom bunu hissediyordu. Johannes Schönborn, Bodrum'daki adamlardan biri değildi. Yüzünden belliydi. Restoranda ve az önceki şaşkınlığı, cevaplar arayan gözleri gerçekti. Bloom'un neden söz ettiğini bilmiyordu. Kafeslerden, uyuşturucu oklardan haberi yoktu. Üç isim de ona bir şey ifade etmemişti. İhtiyar Schönborn sadece kaygılıydı. Endişeleniyor, oğlunu geri istiyordu. Bloom kararını verdi. O hayatta kalacak.
Bloom arabada adli tıbba giden yolda. Klinikten bir ölü onu bekliyor. Bir rutin otopsi. Kapının önüne park edip arabadan iniyor ve cesedi teslim edecek olan görevliyi bekliyor. Ne çok bulundu orada. Her şeyi ne kadar da bildik. Buzdolapları, koridorlarda ayak altında duran ölüler. Hiçbir şey korkutmuyor onu. Onlar sadece ceset. Torbalardaki meçhuller yarılmış ve dikilmiş. Duygusal açıdan onu hiç etkilemeyen yabancılar, nakledilen sıradan şeyler. Bir buzdolabından diğerine taşınan vücutlar. Bloom koridorda bir sağa bir sola yürüyor, günün iyi başladığını düşünüyor. Yonig'in çalışma odasını yazı masasında duran menüyü düşünüyor. Varsayımının doğru olduğunu umuyor. Massimo ile birlikte Yonig'in evinden çıktığından beri onu harekete geçiren altıncı hissin. Beklerken bir sonraki adımının ne olacağını düşünüyor. Derken o beliriveriyor. Yanında duran tanıdık yüz, o vücut, o saçlar. Bloom kısacık bir an görüyor onu. Neredeyse geçip gidecekti yanından. Onu o plastik folyonun altında neredeyse tanıyamayacaktı. Bloom olduğu yerde kalıyor. O bir plastik torbada. Göğüs kafesi yarılmış, beyaz teni, sudan çıkarılmış bir ceset. Bloom önce aptallaşıyor, anlam veremiyor gördüğü şeye. Onun orada adli tıbbın bodrumunda cansız yatıyor olmasına. Öylece buzdolabında ona yer kalmadığı için bir sedyenin üzerinde yatıyor. Bloom donup kalıyor, bağırmak istiyor ama yapamıyor. Birdenbire buz kesiliyor çünkü ve sessizlik. Sadece bir ceset. Daha kimsenin yokluğunu hissetmediği bir vücut. Kimse tanımıyor onu.
Kelimeler sustu, her şey sessiz. Çoktandır başka hiçbir şey yok dünya dışında. Bloom tepki verebilecek, doğru düşünebilecek durumda değil. Bir tek dünya var aklında ve tüm olanlar, tanışmaları. Başta sadece bir ses, sonra bir yüz, hatta bir tebessüm. Bloom gözlerini ondan ayıramıyor. Ne söylense boş, faydası yok.
bunu hiç olmamış saymaya çalışmanın. Bloom ağlamamak, duygularını dışa vurmamak için zorluyor kendini. Birbirlerini tanıdıklarını, onları birbirine bağlayan bir şeyler olduğunu, birinin fark etmesini istemiyor. Otopsi asistanı Bloom'un kolundan çekip Dunya'dan uzaklaştırıyor. Bloom o kadının cesedinin başında mıhlanmış gibi durduğu için bakışları öylesine sabit, öylesine boş olduğu için rahatsız olduğu belli. İyi mi? Yardım edebilir mi? Bir bardak su ister mi diye soruyor Bloom'a. Bloom başını sağa sola sallıyor, her şey yolundaymış gibi davranıyor. Otopsi asistanı tüm sorularını yanıtladı. Gerçi Bloom'un bütün bunları neden bilmek istediğini bilmiyordu ama yine de anlattı. Muhtemelen intihardı ya da bir kaza. Otopsi boğularak öldüğünü doğruluyordu, şüphe yoktu. Dışarıdan müdahale söz konusu değildi. Daha önce de pek çok kez baraj ızgalarında birinin bulunduğu olmuştu. Orada ağaçların ve çöplerin takıldığı yerde onları sudan bir kepçe çıkarıyor. Birkaç haftada bir ızgaralar temizleniyor, yani onları tesadüfen buluyorlar. Suda bir ceset daha. Muhtemelen bir evsiz, üzerinde kimlik yok, kayıp ilanı verilmemiş, onu tanıyan kimse yok. Herhalde sarhoştu ve düştü ya da artık hayata katlanamıyordu ve atladı. Neyse ne, ölmüş işte dedi otopsi asistanı. Bloom cenaze arabasında 50'li yaşların ortalarında bir kadınla birlikte. Akciğer naklinin ardından kalp krizi, yakınları giysilerini şirkete çoktan bıraktı bile. Bloom eve doğru gidiyor, onu plastik torbadan çıkaracak, yıkayacak, yaralarını temizleyecek, ağzını dikecek, sonra giydirecek. Bunu Dunya için de yapabilmeyi ne çok isterdi. Onu temizleyip bakımını yapmak, onca acıya maruz kalmış vücuduna elleriyle dokunmak, ona bir kez daha şefkat, saygı göstermek. Öyle çok isterdi ki, ama Dunya olduğu yerde kalmak zorunda. Cesetlerin uzun süre muhafaza edilebildiği soğuk odaya gidecek o. Orada ısı daha da düşük. Cesetler genellikle aylarca kalıyor o odada. Kimliği belirlenemeyen tüm cesetler. Soruşturma nedeniyle oradan çıkarılması yasak olan cinayet kurbanları. Yonik gibi kurbanlar. Büyük ihtimalle Dunya'yı onunla aynı buzdolabına koyacaklar. Fail ve kurban sükunet içinde üst üste istiflenecek. Kader ne kadar da acımasız ve buna engel olabilecek hiçbir şey gelmiyor Bloom'un elinden. Susuz bir havuza atlayıveriyor, başı önde düşüyor soluk almadan. Bloom cenaze arabasında şehirde ilerliyor. Sessizce dökülüyor gözyaşları. 14. ayrımın sonu. Sayfa 185.